Ayrım 22.
Türkçeleştirilmiş İslam hukuku ve modern hukukun uzlaştırılmasıyla ortaya konacak yeni bir hukuk öneriliyordu. Kaza ve kaderin Allah'ın fiziksel yasaları olduğu öne sürülüyor ve insanların bu yasaları keşfedebilecekleri söylenerek inançla pozitif bilimler uzlaştırılmak isteniyordu. İttihat ve Terakki iktidarı döneminde yaptığı bir dizi düzenlemeyle dinde reformu gerçekleştirmeye çalıştı. Girişilen denemelerin birçoğu da Ziya Gökalp'in önerileri doğrultusundaydı. Ne var ki bu dönemde harcanan çabalar dinde reform yolunun çıkmasını göstermiş, devrimci bir tutuma yönelmekten başka çare olmadığı yolundaki görüşleri güçlendirmiştir. Neydi yapılanlar? Gotthard Jacke'ye göre Ziya Gökalp ve öteki Jön Türklerin savundukları reformun amacı şuydu. Şeyhülislamlığı, eğitim ve yargı gibi dünyasal görevlerinden kurtarmak ve onu salt bir yüksek din görevlisi haline getirmek. Vakıflar yönetimini de güçlendirmek. İttihat ve Terakki yönetimi döneminde yapılan ve dinde reform doğrultusundaki çabalar olarak nitelendirebileceğimiz çalışmaları ise şöyle özetleyebiliriz. Fetvahanede bilimsel bir komisyon kurulması hakkında 7 Eylül 1910 tarihli nizamname, 10 Mayıs 1911 tarihli Efkaf Okulu Kanunu, 1912 ve 1914 yılında Efkaf Nazırlığı ile ilgili olarak çıkarılan kanunlar, camilerde vaaz ve nasihatlerde bulunmak isteyen din bilginleri hakkındaki 9 Nisan 1914 tarihli nizamname, fetvahanedeki fetva heyeti hakkında 23 Temmuz 1914 tarihli nizamname, müftülerin görevleri hakkında 4 Haziran 1917 tarihli nizamname, 1917 yılında çıkarılan hukuku aile kararnamesi, 5 Mart 1918 tarihinde dinsel gerçekleri ve İslamlığın yüce düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla bir İslam bilgeliği evi Darül Hükmetül İslamiye kuruluşu ile ilgili kanun. Bunlara şunları da ekleyebiliriz. 1910, 1914 ve 1917 yıllarında medreselerin düzenlenmesi konusunda çıkarılan kanunlar. 1914 yılında bir kadı okulu ve bir vaiz okulu açılması hakkında kanun. Medreselerdeki düzenlemeler, eğitim programına fizik, kimya, astronomi, geometri, coğrafya gibi yeni derslerin eklenmesi biçimindeydi daha çok. Eğitimle ilgili reformların amacı, gittikçe daha fazla dünyasal eğitim konu ve dalların ders programlarına sokulmasına yönelikti. İttihat ve Terakki'nin devlet yönetimini dinin denetiminden çıkarmak amacıyla yaptığı düzenlemeler ise şunlar. Şeyhülislam, bir kabine üyesi olarak geniş yetkilere sahip bulunuyordu. Eğitimin ve yargının önemli bir bölümünü denetimde tutuyor, kim alanlarda ise yasama yetkisi kullanıyordu. Reformdan yana olanlar, Şeyhülislam'ın bu konumu sürdükçe dinde istenen reformun başarıya ulaşamayacağını düşünüyorlardı. Öte yandan din çevreleri de Şeyhülislam'ın yetkilerini arttırarak meclisi fiilen yetkisiz duruma getirmeye çalışıyorlardı. İktidar bu yöndeki bir gelişmeyi önlemek ve düşündüklerini gerçekleştirmek amacıyla 1916 yılında Ziya Gökalp'in hazırladığı bir muhtıraya uygun olarak Şeyhülislam'ı kabineden çıkardı. Şunlar da aynı doğrultuda aldığı önlemler arasındaydı. Şeriat mahkemelerinin Şeyhülislamlıktan alınarak adliye nezaretine bağlanması, Efkaf idaresinin devletin ayrı bir mali ticari idaresi halinde dinden ayrılarak bir kabine üyesine bırakılması ve bütün medreselerin marif nezaretine bağlanması. Ayrıca 1917 yılında hukuk alanında da bir takım düzenlemeler yapılarak yukarıda belirttiğimiz Hukuku aile kararnamesinin yanı sıra şeriat mahkemeleri usulü kanunu da çıkarıldı. İstenilen sonucu verdi mi bütün bu önlemler? İttihat ve Terakki'nin çeşitli alanlardaki reform denemeleri istenilen sonucu vermedi. Örneğin aile hukuku ile ilgili kararname çıkarılışından bir süre sonra yürürlükten kaldırıldı. Neydi bu çıkmazın kaynağındaki? Bu çıkmazın kaynağında kanunların hala dinsel esaslara dayandırılması çabası bulunuyordu. Öyle olunca öteki önlemler de birer yarım önlem olmaktan ileriye gidemedi. Atılmış olan ağır aksak adımlar İttihat ve Terakki iktidarının devrilmesiyle yeniden geri alındı. Cumhuriyet yönetimine işte böyle bir deneyimle devredildi din sorunu. Ve bu deneyimden dolayıdır ki genel olarak yapılanlar düşünüldüğünde Cumhuriyeti kuranların dinde reform yönünde pek bir çabası olmamıştır. Atatürk'ün Balıkesir konuşmasında değindiği hutbelerin Türkçe verilmesi ve günün sorunlarıyla ilgili olması, camilerin günün gereksinmeleri doğrultusunda kullanılmaları, 1923 yılında Atatürk'ün oluşturduğunu açıkladığı İslam Araştırmaları Kurulu, 1925 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir bilimsel bölüm kurulması için yapılan çalışmalar ve uygulanmayan 1928 tarihli dini ıslah beyannamesi bir bakıma önemsiz kalacak kimi girişimlerdir. Cumhuriyeti kuranlar için reformcu yola sapmak şu bakımdan da mümkün değildi. Devletin dinde reform işini üstlenmesi, o devletin dinsel bir nitelik kazanması ile aynı anlama gelirdi bir yerde. Başka bir deyişle, laik devlet anlayışından ödün vermeden, yurttaşların dinsel inançları konusunda yan tutmuş olmadan, devletin dinde reform işini yürütmesi olanaksızdı hemen hemen. Balıkesir konuşmasını yaptığı sıralarda Atatürk'ün dinde halkın yararına ve günün koşullarına göre bir takım düzenlemelerin yapılabileceğini düşündüğü açıktır. Ancak bunun aslında sadece düşüncede kaldığını çok iyi görebiliyoruz bugün. Dinsel gericilikle mücadele, çağdaşlaşma amacı, Cumhuriyeti kuranları din konusunda açık ve net bir tavır takınmaya zorlamıştır. Başka bir deyişle, reform yolunu kapatan günün koşullarıdır. Gerçekten Atatürk, reformcu bir çözüme yönelmek yerine sorunu ve çözümünü pek açık koymuştur ortaya. 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açış konuşmasında söylediği şu sözler, eski dinleri nasıl değerlendirdiğini belirtmesinin yanı sıra, eskinin yerine neyin konulduğunu da göstermektedir. Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet idaresindeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı siyasetler, idarede ve siyasette, bizi aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat bu prensipler, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutulmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten veya gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan alıyoruz. Fransız devriminin açık tutumu vardır bu sözlerde. Burada da gökten yere inilmiştir. Jean-Jacques Rousseau'nun toplum dininde olduğu gibi Atatürk'te de dinin toplum çıkarından hareketle tanımlandığını görüyoruz. Atatürk'e göre hangi şey akla, mantığa, toplum çıkarına uygundur, biliniz ki o bizim dinimize uygundur. Rousseau, din son derece yalın olmalıdır derken Atatürk de dinin icabatını öğrenmek için şundan bundan ders ve akıl hocalığına ihtiyacımız yoktur. Analarımızın, babalarımızın kucaklarında verdikleri dersler bile dinimizin esasatını anlatmaya kafidirler demektedir. Açıktır ki böylesi bir din anlayışı kutsal kitabı, sünneti, icma ve kıyasıyla bir bütün olan İslam dininden pek farklıdır. Atatürk'ün tanımlamak istediği din modern bir toplumun kabullendiği ve reddettiği değerler bütünüdür. kişinin aile çevresinde ya da Atatürk'ün başka bir konuşmasında değindiği gibi laik eğitimin egemen olduğu okulda öğreneceği din ancak böyle bir dindir. Cumhuriyeti kuranların bakışı günümüzde din konusunda çözümün ne olduğu bahsinde çok önemli ipuçları ve örnekler veriyor. Şöyle özetleyebiliriz bunları. Devletin resmi dini yoktur. Öyle olduğu için de devlet herhangi bir dinin propaganda ve eğitimine araç edilemez. Din, devlet yaşamının bütünüyle dışına çıkarılmıştır. Öte yandan, hangi alanda olursa olsun, din ilkeleriyle çatışılan her yerde, günün gereksinimlerine ve aklın söylediğine göre hareket edilmiştir. Çünkü, 14 yüzyıl önceki zamanın ve ortamın ihtiyacına göre lüzumlu ve yeterli görülmüş esasların yerine, bugün birçok çeşitli kanunlar veya usuller konulması zorunluluğu görülmüştür. Laik bir düzen doğrultusunda atılan adımları okuyucular pek iyi bilseler de tekrarlamış olalım. 1923'te Cumhuriyet'in ilanının arkasından 1924'te halifelik ile şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Şeyhülislamlık yerine Diyanet İşleri Reisliği kurularak ruhanilik devletin denetimi altına alındı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile din okulları düzenine son verildi. Medreseler kapatılırken şeriat mahkemelerinin yerini adli mahkemeler aldı. Ve kanunlar laik bir temel üzerinde yeniden düzenlendi. Tekke ve zaviyeler kapatıldı. İslam saat ve takviminden batı düzenine geçildi. 1926'da da laik ilkelere dayanan medeni kanun ilan edilecektir. Göz açıp kapayıncaya değin olmuştur bunlar. Çünkü cumhuriyeti kuranların beklemeye tahammülleri yoktu. Nedir onlara yöneltilecek eleştiri yaptıklarında? Onlara yöneltilecek eleştiri, neden din ve geri anlayışlar karşısında köktenci bir tutum içine girdiniz? Değil. Neden daha köktenci olmadınız olabilir? Gerçekten o günlerin koşullarında toplumu daha da ileriye götürebilmek için geri anlayış ve kurumlara karşı yürütülen mücadelelerin toplumun altyapısına inen daha köklü atılımlarla beslenmesi gerekiyordu. Geleneksel yapılar kırılıyordu ama eski ve geri anlayışları yaratan ve yaşatan feodal temel toplum düzeninde hala gücünü sürdürüyordu. Örneğin, bir toprak reformu bir türlü yaşama geçirilemedi. O yüzdendir ki, cumhuriyeti kuranların pek büyük bir çaba ve cesaretle gerçekleştirdiği bu ulusal ve demokratik kazanımlar, bir yönüyle toplumumuza yerleşse de bir başka yönüyle daha da geliştirilmeyi ve ileri götürülmeyi bekliyor. Devleti, dine bağımlı olmaktan kurtarmak, ama toplumu ve bireyi de din karşısında bağımsız kılmak. Asıl yapılması gereken bu. Konumuza dönelim. Aklın, akıl ötesiyle uzlaşmasının mümkün olmadığı bir çağda, reform önerilerinin yani akıl ötesi düşünceyle uzlaşma önerilerinin ciddi bir yankı bulma olasılığı yoktur. Günümüzdeki reform önerileri göz önüne alındığında, şöyle garip bir durumla karşılaşıyoruz. Bugünkü İslamcı akımlar 14 yüzyıl öncesinin din esaslarını olduğu gibi savunuyorlar. Hiçbir konuda en küçük bir değişiklik söz konusu değil. Değişiklik ne kelime? Dinci çevreler İslam'ın hoşgörülü bir yorumuna bile katlanamıyorlar. Hatta dinde zamanla ortaya çıkmış bir takım değişiklikleri de temizleyerek İslam'ı başlangıçtaki durumuna döndürmek de ileri sürdükleri arasında. Belli bir mantığı vardır bu tutumun. Dinsel ideolojinin tüm gücü, Tanrı buyruğunun bir bütün olarak kabul edilmesine yatmaktadır. Hele İslam gibi, kutsal kitabı başından beri yazılı halde bulunan bir din için pek önemlidir bu. Çağa ve akla uygun olarak kimi düzenlemeler yapma yoluna girildi mi, sihir bozulacaktır. Öyle olduğu içindir ki İslam dünyasında reform istemlerinin hiçbir şansı olamaz. Ama dini asıl haline döndürme gibi bir eylem her zaman yandaş bulur, buluyor da. Dinci çevrelerin doğru ya da yanlış gerekçeleri de vardır. Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik adlı kitabında Katolik Kilisesi'nin 15. yüzyıla gelindiğinde özünden sapmış, deforme olmasından dolayı dinde reformun gerekli hale geldiğini, İslam'da böyle bir durumun söz konusu olmadığını, dolayısıyla reform sözünün edilemeyeceğini söylüyordu. 1950-1960 arasındaki reform önerilerine karşı Sebil-ür-Reşat dergisi de şöyle diyordu. Dinde reform yapılmasına yönelik görüşler de Siyonistlerin, Masonların ve Komünistlerin dinsiz düzen kurmaya yönelik önerisi sayılmak lazım gelir. Fahrettin Altay'ın o sıralarda yayımlanan Dinde Reform doğrultusundaki kitabı da din çevrelerince şiddetli tepkilerle karşılanmıştı. Benzer görüşlere aynı tepkiler bugün de vardır. Eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Kral Fahd'ın basında reform önerileri olarak değerlendirilen sözlerine karşı bunları reform önerisi olarak değerlendirmediğini, dinde reform düşüncesinin doğru olmadığını, yapılması gereken şeyin ancak kitap ve sünnetin ışığındaki Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sahih sözleri sağlıklı bir şekilde elimizdedir. Yeni durumlara göre içtihatlarda bulunmak olduğunu söylemiştir. Hikmet-i Hüda bu yeni durumlara göre içtihatlarda bulunmakta, ufukta bir türlü gözükmez ya da görülen kızların başını türbana sarıp kadını çarşafa dolamak ve emekçilerin de asla ve asla grev yapamayacakları hakkında gerekçe üstüne gerekçe uydurmak. Sonuç olarak ortaya çıkan tabloyu şöyle özetleyebiliriz. Dinsel akımların ve dinsel ideolojiyi savunanların dinde reform düşünceleriyle en ufak bir ilgileri yoktur. Dinsel akımların karşısında bulunanlar ise devletin ve bireyin din karşısında özgürlüğünü öngören bir laiklikten yanadırlar. Tek başına bir genel tablo bile dinin çağın gereksinimlerine uydurulması düşüncesinin temelsizliğini göstermeye yeterlidir. Kısacası dinde reform hiç kimsenin istemi değildir. Öyle olduğu için de ciddiye alınması söz konusu olamaz. Ayrıca dünyada başkaları adına reform yapmak gibi bir acayiplik henüz keşfedilmedi. Luther ve Calvin başarılı birer din reformcusu olabildiler. Çünkü aynı zamanda ikisi de dindardılar ve Hristiyanlara kilisenin dışında seslenmiyorlardı. Dinin içinde kalıp oradan bayrak açmışlardı. Ancak öte yandan bugünkü şeriatçı akımı İslam dünyasının uyanışı olarak da göremeyiz. İslam dünyasında 100 yılı aşkın bir süredir bir uyanış vardır gerçi. Ama bugün gördüğümüzle ilgisi yoktur bunun. Halk hareketlerinin gerilemesi, düşünsel plandaki bunalımın yarattığı olumsuz koşulların varlığı, dünyanın içinde bulunduğu kargaşalık gibi etkenlerin sonucu güçlenen bir akımdır günümüzde dolaşan. Gökten ve gayipten gelen ilhamlarla uyanış olmaz. Müslüman ülkelerde uyanış, başta bizim Milli Kurtuluş Savaşımız ve onu izleyen köklü dönüşümler olmak üzere laik düşüncenin açtığı yolda başladı ve sürüyor. Bu gerçeğin yüklediği iki görev var. Toplumda, özellikle siyasal yaşamda, akla karşı bütün akımlara olduğu gibi şeriatçı akıma karşı da önlem almak. Onun yanı sıra laik devrimi daha da ileriye götürüp kökleştirmek ve derinleştirmek. Bundan sonraki bölümlerde bu konulara eğileceğiz. 9. İslam ve demokrasi. İslam, laik Türkiye'nin dışında Müslüman ülkelerin hemen hepsinde aynı zamanda bir devlet ve toplum ideolojisidir. Mayıs'ın da dünyayı da yönetmek olduğu için Türkiye'de de bir süredir iktidar kavgasına katılmış bulunuyor. Camide ibadetle yetinmiyor, açıkça devleti ve toplumu yönetme hakkı istiyor. Gündeminde demokrasinin ilk sıraya geçtiği bir toplumda önemli bir sorundur bu. Peki İslam özünde demokrasiye, özgürlüğe ve bireye inanıyor mu? Ya da ne ölçüde inanıyor? Önce bu soruları yanıtlayarak girelim konuya. İslam demokrasiye nasıl bakıyor? İslam ve demokrasi farklı şeylerdir. Birbirleriyle karşılaştırılamaz diyenler varsa da çoğu İslamcı çevre İslam'ın özgürlüğe, bireye giderek demokrasiye inandığını ileri sürer. Hatta kimine göre ilk demokrasi uygulaması daha Muhammed yaşarken yapılmıştır. Ve Kur'an sosyal haklarda içinde olmak üzere bütün insan haklarını tanımaktadır. Hem başka türlü nasıl olur? En yetkin din değil mi İslam? Konuya tarih açısından değil de inanç açısından bakmanın sonucudur bu. Oysa başta Kur'an ve hadisler olmak üzere İslam'ın temel kaynaklarına yansız bir gözle eğildiğimizde, dahası onları insanlığın o tarihten bu yana aldığı mesafelerin ve ulaştığı evrensel değerlerin terazisinde tarttığımızda başka bir tablo çıkıyor karşımıza. Öte yandan birey, özgürlük, insan hakları, demokrasi bugünkü çağdaş içerikleriyle Batı uygarlığının ürünüdürler. Düşünce ve eleştiri özgürlüğüyle örgütlenme özgürlüğü, eşitlik ve özellikle de kadın erkek eşitliği, ulusal egemenlik, başta işçi sınıfının olmak üzere tüm çalışanların iktisadi ve sosyal hakları, bütün bu kavramların geçmişe uzanan kaynakları olsa da ete kemiğe bürünüşleri modern çağda ve batıda oldu. Müslüman ülkeler de Fransız devriminin yol açtığı gelişmeler içinde batıdan duydular bu kavramları. İslam kültürünün geçmişinde bu kavramları görmek, hele hele uygulanışlarına tanık olmak mümkün değildir. Gerçekten daha Muhammed ortaya çıkmadan önce Arabistan'da bir kabile toplumu için pek doğal bir uygulamanın bir kabile demokrasisinin bulunduğunu biliyoruz. Hatta peygamberin doğumunun arifesinde bu uygulamanın Mekke'de daha genişliğine bir meclise kavuştuğu, kentin bir tacir cumhuriyetine dönüştüğünü de bildiklerimiz arasında. Muhammed'le ve onu izleyen dört halife döneminde birlikte karar alma usulüne koşulların dayatmasıyla daha da uyulmuş olması akla yakındır. Günümüzdeki terimlerle belirtmek gerekirse bir katılmacı ya da doğrudan demokrasi uygulamasıydı bunlar. Ancak eski Yunan'ın Atina demokrasisi nasıl yalnızca yurttaşlara açık idiyse, İslam demokrasisi de müminleri içeriyordu sadece ve böylece kısmi bir nitelik gösteriyordu. Giderek eşitçi değildi. Öte yandan bu devri saadet demokrasisi kurumsallaşmadığı gibi sürekli bir yapılaşmaya da gidemedi.